Ayrım 21.
11. Ertesi sabah Kazak Ordu Hükümeti İhtilal Komitesi temsilcilerine aşağıdaki cevabı verdi. Don Kazak Ordusu'nun Kazak Ordu Hükümeti İhtilal Kazak Askeri Komitesi'nin Ataman Hassa Alayı, Kazak Hassa Alayı, 44. 28. ve 29. Alaylar, 2. Yedek ve 43. Alayların 10. 27. 23. ve 28. birlikleri, 14. Bağımsız Bölük, 6. 32. 28. 12. ve 13. Bataryalarla 2. Piyade Taburu ve Kamenskaya Bölüğü adına komite temsilcileri tarafından ileri sürülen isteklerini görüştükten sonra bildirir ki, hükümet bölgenin bütün Kazak halkını temsil etmektedir. Halkın seçtiği bir hükümet olarak yeni bir konsey toplanıncaya kadar iktidarı devretmeye yetkili değildir. Don Kazak Ordusu'nun Kazak Ordu Hükümeti eski konseyi feshedip nahiyelerden ve ordu birliklerinden temsilciler seçimine gitmeyi gerekli görmüştür. Yeni konsey Kazak ulusu tarafından doğruca eşit ve gizli oyla propaganda yapmak serbesttir, serbestçe seçilecek ve 4 Şubat'ta Novoçerkask şehrinde toplanacaktır. Aynı gün bütün Kazak ulusunun bir kongresi toplanacaktır. İhtilalciye yeniden yetkileri tanınan ve bölgenin Kazak halkını temsil eden bir kanuni kurum olan konseyden başka hiçbir merci Kazak ordu hükümetini yerinden edemez ve yeni bir hükümet kuramaz. Bu konsey aynı zamanda askeri birliklerin denetimi ve hükümetin otoritesini savunmak için gönüllü birlikler kurulup kurulamayacağı meselelerini de görüşecektir. Gönüllü ordunun kuruluşu ve faaliyetine gelince, bugünkü koalisyon hükümeti gönüllü orduyu bölge askeri komitesinin de katılacağı hükümet denetimi altına koymaya zaten karar vermiş bulunmaktadır. Kazak ordu hükümetince maden bölgesine gönderildiği iddia edilen polislerin oradan çekilmesi konusu da 4 Şubat'ta konseye sunulacaktır. Hükümetin aldığı karar gereğince bölgede hayat düzeninin kurulmasında sadece bölgede yaşayan ahalinin sözü geçmek gerekir. O yüzden konsey kendi hayat görüşlerini bölgeye zorla kabul ettirmek isteyen silahlı Bolşevik birliklerinin bölgeye sızmalarını önlemek için bütün vasıtalarla seferber olmak gerektiği görüşündedir. Hayat düzeninin ne olacağına halk, sadece halk karar vermelidir. Hükümet iç savaş olsun istememekte, her adımda barış yoluyla bir çözüme varmaya çalışmaktadır. Bu sebeple Bolşevik kuvvetlerine müşterek bir temsilci heyet gönderilmesinde askeri komiteyi işbirliğine çağırmıştır. Hükümetin inancı odur ki bölgeye yabancı kuvvetlerin girmesine göz yumulmadığı sürece iç savaş olmayacaktır. Çünkü hükümet sadece Don topraklarını savunmakta, saldırıya geçmemekte, kendi isteğini bütün Rusya'ya kabul ettirme yolları aramamaktadır. Onun için de bir yabancı kuruluşun kendi isteğini Don'a zorla kabul ettirmesine karşıdır. Hükümet nahiyelerde ve ordu birliklerinde seçimlerin tam bir serbestlikle yer almasını sağlayacaktır. Her yurttaş Kazak Ordu Konseyi seçimlerinde dilediği gibi propaganda yapmakta, kendi görüşlerini savunmakta serbesttir. Bütün kesimlerde Kazakların ihtiyaçlarını tespit etmek için çeşitli birlikler temsilcilerinden kurulu komisyonlar seçilmelidir. Don Kazak Ordusu'nun Kazak Ordu Hükümeti, İhtilal Askeri Komitesi'ne temsilci gönderen bütün birlikleri normal görevleri başına, yani Don topraklarını savunmaya çağırır. Don Kazak Ordusu, Kazak Ordu Hükümeti'nin kanısınca kendi birliklerinin hükümete karşı çıkmaları, böylelikle durgun Don'da kardeş kavgasını başlatmaları hafsalanın alamayacağı bir davranıştır. İhtilal Askeri Komitesi onu seçen birliklerce feshedilmeli, onun yerine bölgedeki birliklerin tümünü temsil eden şimdiki Bölge Askeri Komitesi'ne bütün birlikler temsilci göndermelidirler. Kazak Ordu Hükümeti, İhtilal Askeri Komitesi'nce tutuklanan bütün şahısların derhal serbest bırakılmasını istiyor. Bölgede hayatın normal mecrasına girebilmesi için idare makamları görevlerinin başına dönmelidirler. İhtilal Askeri Komitesi Kazak birliklerinin çok küçük bir kısmını temsil ettiğinden bütün birlikler adına, hele bütün Kazaklar adına istekler ileri sürmeye yetkili değildir. Komitenin Halk Komiserleri Konseyi ile ilişki kurarak ondan mali destek görmesi Kazak ordu hükümetinin gözünde hiçbir surette göz yumulamayacak bir davranıştır. Çünkü böyle bir davranış Halk Komiserleri Konseyi'nin etkisini Don bölgesine yaymasına yardımcı olur. Oysa Kazak Konseyi ve bütün bölgenin Kazak olmayan halklar temsilcilerinin kongresi, Ukrayna, Sibirya, Kafkasya'nın yanı sıra istisnasız bütün Kazak birlikleri gibi şuralar iktidarının kabul edilemeyeceğine karar vermiştir. Kazak Ordu Hükümeti Başkanı, Kazak Ordusu Ataman Yardımcısı M. Mogayevski, Don Kazak Ordusu Kumandanları, Yeratontsev, Polkayov, Melkinov. Şuralar iktidarının temsilcileriyle görüşmek üzere Taganrog'a gönderilen Don hükümeti temsilcilerine Kamenskaya İhtilal Komitesi'nden Lagutin ile Skaçov da katıldılar. Podyolkov ve komitenin diğer üyeleri geçici bir süre için Novoçerkask'ta tutuldular. Bu arada Çernetsov emrinde Kaledin kuvvetleri birkaç yüz süngülü er, bir ağır batarya, bir vagona yüklenmiş iki hafif topla kısa zamanda Zverovo ve Likaya istasyonlarını ele geçirdi. Orada ufak bir zaptiye kuvveti bırakarak Kamenskaya yönünde ilerlemeye devam etti. 17 Ocak'ta nahiyeye girdi. Fakat Kamenskaya'nın işgalinden birkaç saat sonra Kızıl Ordu kuvvetlerinin Zverovo ve Likaya'daki zaptiye kuvvetlerini püskürttükleri haberi alındı. Çernetsov kuvvetlerini geri çevirdi. Cepheden süratli bir hücumla 3. Moskova Birliği'ni dağıttı. Harkov Birliği'ne ağır bir darbe indirdi. Kızıl Partizanları eski mevkilerine gönderdi. Likaya yönünde durumu düzelttikten sonra hücuma geçerek Kamenskaya'ya geri döndü. 19 Ocak'ta Novoçerkask'tan takviye kuvvetleri geldi. Çernetsov ertesi gün Glubokaya üzerine yürümeye karar verdi. Savaş konseyinde Glubokaya'nın geniş bir kucaklama harekatı ile ele geçirilmesi kararlaştırıldı. Çernetsov, Kamenskaya İhtilal Komitesi birlikleriyle Çertkov'dan gönderilen Kızıl Partizan kuvvetlerinin şiddetle direnmeleri ihtimalinden ürktüğü için demir yolu boyunca ilerlemekten çekiniyordu. O gece kucaklama harekatı başladı. Çernetsov en başta gidiyordu. Gün doğmadan Glubokaya'ya vardılar. Hücum kolu çabucak düzen değiştirdi. Tek bir hatta yayılıverdi. Çernetsov son emirlerini vererek atından indi. Bacaklarını gererken bölüklerden birinin kumandanına seslendi. İşi sıkı tutacaksınız. Kimsenin gözünün yaşına bakmak yok. Anlaşıldı mı yüzbaşı? Çizmeleri sıkı karın üstünde gıcırdıyordu. Gri astragan kalpağını bir yana yıkıp pespembe kulağını ovuşturdu. Açık renk ateşli gözlerinin altında koyu mavi lekeler vardı. Dudakları soğuktan büzülmüş, kısa kırpılmış bıyıkları kırağlanmıştı. Biraz ısındıktan sonra atın sırtına atladı. Kısa subay kaputunun kıvrımlarını düzeltti. Kararlı, güvenlikli bir gülümsemeyle dizginleri eline aldı. Doru hayvanını dehledi. Hadi bakalım, başlıyoruz. 12. Cepheden dönen Kazakların Kamenskaya'da yaptıkları kongreden hemen önce Gregor'un arkadaşı Üsteğmen İzvarin alaydan kaçtı. Ayrılmadan bir gece önce Gregor'un yanına giderek üstü kapalı bir iki sözle niyetini açtı ona. Bugünkü durumda alayda hizmet görmek güç benim için. Kazaklar iki aşırı uç arasında kararsızlar. Bolşeviklere mi gitsinler, eski idareyi mi tutsunlar bilemiyorlar. Kimse Kaledin'in hükümetinden yana çıkmak istemiyor. Herif zaten eline yeni bir oyuncak geçirmiş, çocuktan farksız. Bize sert dediği dedik bir adam gerek. Göçmenlere hadlerini bildirmeli. Ama bana kalırsa şu anda Kaledin'i desteklemek daha iyi olur. Yoksa oyunu bütün kaybederiz. Bir sessizlik oldu. İzvarin bir cigara yaktı. Anladığım kızıl oldun çıktın sen de. Aşağı yukarı dedi Gregor. Gerçekten mi? Yoksa sen de Golubov gibi Kazakların gözüne girmek için mi öyle diyorsun? Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben kendime bir çıkar yol arıyorum. Çıkmazda kafanı duvara vurup duruyorsun sen. Bir yol filan bulduğun yok. Göreceğiz bakalım. Yazık. Günün birinde düşman gibi karşılaşacağız seninle Gregor. Gregor, savaş alanında insan dostlarını bile tanımaz, dedi, gülümsedi. İzvarin az daha oturdu, sonra kalktı, gitti. Ertesi sabah suya taş düşer gibi sırra kadem basmıştı. Kongre günü, Vyashanska nahiyesinden bir hassa eri Gregor'u görmeye geldi. Gregor tabancasını temizleyip yağlıyordu. Bir ara Lisnitski'nin alayında hizmet gören, Lisnitski'nin Gregor'un kadınını elinden aldığını da bilen adam, eski subayı istasyonda gördüğünü ona haber vermeye uğramıştı. Tam gitmek üzereyken önemsiz bir şey söyler gibi, ''Gregor'' dedi, ''Bugün istasyonda senin bir dostuna rast geldim.'' ''Kim?'' ''Lisnitski, hatırladın mı?'' ''En son ne zaman gördün onu?'' diye sert bir sesle sordu Gregor. ''Bir saat önce.'' Gregor bir iskemleye çöktü, kaldı. Eski acısı kurt pençesi gibi gelip kavrayıvermişti yüreğini. Düşmana karşı o eski kızgın öfke yoktu şimdi içinde ama iyi biliyordu. Şu sıralar iç savaşın parlamak üzere olduğu şu günlerde karşılaşırlarsa aralarında kan çıkacaktı. Böyle ansızın Lisnitski'nin sözü edilince eski yarasının daha kapanmamış olduğunu anladı. Ufacık bir dokunma yine işte kanamaya başlamıştı. Lisnitski'nin ona yaptığını ona ödetmek, intikam almak ne tatlı olacaktı. Hayatı içi boşalmış kabuğa dönmüştü o günden beri. Taşkın sevincin yerine gelip çöreklenen sefil, aç bir özlem. Kısa bir süre konuşmadı. Yüzünün kızarması biraz geçmeye başlayınca sordu. ''Buraya mı geliyor? Bir bildiğin var mı?'' ''Sanmam. Herhalde Novoçerkask'a gidiyor.'' ''Ya!'' Hassa eri kongre hakkında bir şey daha söyledi. Alaydan en son haberini anlattı, çekti gitti. Gregor ondan sonraki günler ne yaparsa yapsın gönlünde közlenen acıyı dindiremedi. Şaşkın şaşkın dolaşıyordu ortalarda. İkide bir Aksinya'yı hatırlıyor, ağzına acı bir tat basıyor, yüreği taş kesiliyordu. Natalya'yı, çocuklarını düşündü. O sevincin izleri gönlünde ıraktı artık. Yüreği Aksinya'ya gidivermişti. O eski boğucu yıkıcı özlemdi yine gönlünde duyduğu. Çernitsov hücum edince ihtilalci kuvvetler büyük bir aceleyle Kamenskaya'dan çekilmek zorunda kaldılar. Sayıları seyrelmiş kazak bölükleri vagonlara doluştular. Kolay taşınamayacak ne varsa geride bıraktılar. Teşkilat yokluğu gerçekte hatırı sayılır kuvvetlerini toparlayıp bir düzene sokacak kararlı bir kumandanın olmayışı kötü sonuçlar doğuruyordu. O günlerde seçimle iş başına getirilen kumandanlar arasında Golubov adında bir binbaşı büyük işler gördü. Savaşa kararlı 27. Kazak alayının kumandasını üzerine almıştı. Derhal kimsenin gözünün yaşına bakmadan alaya çeki düzen verdi. Kazaklar kendiliklerinden sözünü dinler oldular. Alayın onun gibi bir adama büyük ihtiyacı olduğunu onlar da görmüşlerdi. Çok geçmeden içinden perçinli, gerçek bir birlik çıkardı ortaya. Görev dağıtabiliyor, kumanda etmesini biliyordu. Şehir tahliye edilirken vagonları yükleme işini ağırdan alan kazaklara bağırdı durdu. ''Neyiniz var sizin be? Saklambaç mı oynuyorsunuz burada bok herifler? Hadi işinize bakın. İhtilal adına size emrediyorum. Emirlerimi derhal yerine getireceksiniz.'' ''Ne? Kim o orada o demagog herif? Kurşuna dizdireyim de görsün onu pis herif. Sus! Sabotajcının tekisin sen. Gizli bir karşı ihtilalci. Senin gibi yoldaş olmaz.'' Kazaklar gerçekten sözünü dinlediler. Birçokları o deli dumrul hallerinden de hoşlandı. Hala eskiye özlem kalmıştı gönüllerinde. Eski günlerde en kabadayı adam kazaklarca en iyi kumandan sayılırdı. İhtilal Askeri Komitesi'nin birlikleri Glubokaya'ya çekildiler. Kumanda Glubov'un eline geçti. İki günden az bir zaman içinde dağının kuvvetleri yeni baştan teşkilatlandırmış, Glubokaya'yı savunmak için gerekli tedbirleri almıştı. Gregor Melekov'u bir yedek alayın iki bölüğü ile bir hassa bölüğünden kurulu bir birliğin başına atandırdı. 20 Ocak günü gün batarken Gregor ileri karakolları geziyordu. Köyün kapısında Podyolkov'la karşılaştı. Podyolkov onu hemen tanıdı. ''Sen misin Melekov?'' Benim. Nereye gidiyorsun? Karakolları geziyordum. Döneli çok oldu mu? Ne yaptınız? Podyolkov kaşlarını çattı. Halkın yeminli düşmanlarıyla barışmanın yolu yok. Nasıl bir oyun oynadılar bize biliyor musun? Görüşelim dediler. Bir yandan ama Çernetsov'u saldılar üzerimize. Ah ne domuz herif o Kaledin. Vaktim dar. Karargaha dönmeliyim. Gregor'a acele bir hoşça kal dedikten sonra yürüdüğü gitti. İtilal komitesi başkanlığına seçilmeden önce bile Gregor'la eski Kazak tanışlarına karşı davranışı gözle görülürcesine değişmişti. Sesine bir yüksekten bir kurumlu eda gelmişti son zamanlarda. İktidar basit Kazak'ın başını döndürüyordu. Gregor yakasını kaldırarak yürüdü, adımlarını sıklaştırdı. Gece ayaz olacağı benziyordu. Doğudan esen bir hafif meltemdi, gökyüzü açık. Ayaklarının altında karda gıcırtılar. Ay, merdiven çıkan bir hasta gibi aksak ayak ağırdan yükseldi. Evlerin gerisinde bozkır alacakaranlığın leylak rengine bürünmüş pusuyordu. Bütün çizgilerin, renklerin, uzaklığın yok olduğu akşam saatinde gün ışığı hala geceye dolanık, her şey sanki gerçek dışı, akıcı, kararsız. Bu saatlerde kokuların bile kendilerine özgü, daha ince ayırtıları olur. Gregor evine döndü. Ev sahibi demir yollarında çalışan biriydi. Semaveri hazırladı, masaya oturdu. Hücum edecek misiniz? Bilmem. Yoksa burada kalıp onları mı bekleyeceksiniz? Bakalım. En iyisi o. Neyle hücum edeceksiniz bir kere? Sonra beklemek her zaman daha iyidir. Alman savaşında ben istihkamcıydım. Taktik strateji nedir iyi bilirim. Sizin kuvvetleriniz ufak değil mi? Yeter onlarda. Gregor bu tatsız konuşmaya son vermeye çalıştı. Ama adam soruları sıralıyordu. Yeleğinin altında sıska karnını kaşıyarak masaya abanıp durdu. Çok topunuz var mı? Ordudaydın madem bir askerin ilk ödevi nedir öğrendin mi? Gregor kızgın kuru bir sesle sordu. Gözlerini öyle şiddetle döndürdü ki adam şaşırıverdi. Birliklerimizin sayısını, planlarımızı filan ne diye soruyorsun? Seni tevkif ettirip sorguya çektireceğim. Hay Allah, subayım, canım. Adam sapsarı kesildi. Korkudan neredeyse boğulacaktı. Aptallık ettim, aptallık. Kusurumu bağışlayın. Çayını içerken Gregor bir ara gözlerini kaldıracak oldu. Karşısında adam şimşek çakmış gibi birden gözlerini kırptı. Yeniden gözleri açıldığında bakışı seven, neredeyse tapan bir bakıştı. Karısıyla iki yetişkin kızı fıs fıs bir şeyler konuşuyorlardı. Gregor ikinci fincan çayı bitirmeden odasına çekildi. Aynı evde konaklanan ikinci yedek alayından altı Kazak az sonra eve döndüler. Yüksek sesle konuşa konuşa gülerek çay içmeye oturdular. Gregor yarı uykudaydı. Kulağına konuşmalardan parçalar çalındı. İçlerinden biri o gün yer alan bir olayı anlatıyordu. O sıra oradaydım. Dokuzuncu kuyudan Gorlovkalı üç madenci geldi. Bir kuvvet topladıklarını söylediler. Ama silahları yokmuş. Ayırabildiğimizi istediler bizden. Komite üyelerinden biri de kendi kulağımla işittim. Hikayeyi anlatan birisinin sorusuna karşılık sesini yükseltti. Diyor ki adamlara, gidin başka yerden isteyin yoldaşlar diyor. Bizde yok hiç. Nereden biliyor peki bizde olmadığını? Tüfek stokları var o kadar biliyordum ben. Ama mesele o değildi tabii. Köylülerin işe burunlarını sokmalarından gıcıklanmıştı. Adamın hakkı var diye bir başkası atıldı. Silahı verdin mi ellerine ya dövüşür ya dövüşmezler. Ama toprak meselesi ortaya atılır atılmaz üstüne oturuverecekler. Biliriz biz onlar gibilerini diye bir üçüncüsü homurdandı. İlk konuşan kelimelerin üstüne basa basa cevap verirken kaşığını düşünceli düşünceli fincanına vuruyordu. Yok olmaz öyle şey. Halkın yüzü suyu hürmetine Bolşevikler bir yere kadar bizimle anlaşacaklar. Ama biz gerçekte Bolşevik değiliz. Bizim bütün istediğimiz Kaledin'i sepetleyelim. Ondan sonra işe başlayıp... Ama baksana buraya oğlum diye tiz bir ses inanç dolu çınladı. Görmüyor musun yahu bizim verecek hiçbir şeyimiz yok. Bir bir buçuk dönümlük iyi toprak ya düşer ya düşmez payımıza. Gerisi de zaten işe yaramaz. Ne verebiliriz onlara? Senden bir şey almayacaklar ki sürüyle toprağı olanlar var. Kazak ordu toprağı ne olacak? Yok sağ olasın canım. Yani kendimizinkini dağıtalım, sonra gidip başkalarından dilenelim. Ne kafa ha? Ordu toprağı bize lazım. Tabii bize lazım olacak o. Şimdiden ağzının suyu akmaya başladı bakıyorum. Ağzının suyu akanın Allah belasını versin. Belki de bizim kazakları yukarı dondan alıp başka yere vermeye akıl eder birisi. Orada da toprak hep kum kardeş. Doğru ya. Biz mi halledeceğiz bu işleri canım? Bir damla vodka olsaydı. Geçen gün bizim çocuklar şarap depolarına girdiler. Herifin biri bir fıçının içinde boğuldu inanın. Bir damla içki iyi olurdu şimdi. Azıcık ısınırdık. Uykuya dalarken Gregor kazakların uyumak için yere serildiklerini duydu. Hala toprağı nasıl pay edilmesi gerektiğini tartışıyorlardı. Gün doğmadan pencerenin dışında bir silah sesiyle uyandılar. Gregor aceleyle ceketini giyerken bir an kolunu bulamadı. Sonra kaputunu kaptı, çıktı. Koşarken çizmelerini ayağına geçiriyordu. Sokakta silah sesleri. Bir at arabası geçti. Kapının dışında ürkek bir ses. Silahlara! Silahlara! Çernetsov kuvvetleri ileri karakolları itelemişler, akın akın şehre giriyorlardı. Boz sisli karanlıkta hızla atlılar geçti gitti. Sokaklarda postalları takırtılı piyadeler koşuyordu. Sokağın köşesinde bir makineli yerleştirilmiş, 30 kadar kazak sıra olmuş, yolu kesmişti. Başkaları da o yana koşuyordu. Fişekler ileri sürüldü. Mekanizmalar takırdadı. Yan sokakta çın çın bir ses emirler veriyordu. Üçüncü bölük. Hadi bakayım. Kim o orada sıradan çıkan öyle? Dikkat! Mitralyözcüler sağdan. Hazır mısınız? Bölük! Atları dolu dizgin giden bir batarya gümbür gümbür yanlarından geçti gitti. Sürücüler kırbaçları havada sallıyordu. Yakında bir yerde birdenbire makineliler ötmeye başladı. Yandaki sokakta bir sahra mutfağı almış başını giderken bir tekeri çit sırığına takılmış devrilivermişti. Ölümüne ürkmüş bir ses kükrüyordu orada. Hay kör şeytan, görmedin mi ulan önündekini? Gregor güç bela bölüğünü toparladı. Dolu dizgini istasyona götürdü. Kazakları gördüklerinde onlar yoğun bir akıntı olmuş geri çekiliyorlardı. Nereye gidiyorsun? Gregor en öndekilerden birinin silahından kavradı. Bırak beni! Kazak silahını çekti. Bırak diyorum domuz herif! Ne oluyor be? Görmüyor musun geri çekiliyoruz? Çok kuvvetliler. Hiçbir şey durduramaz onları. ''Nereye çocuklar? Nereye gidelim?'' Başka sesler haykırdı soluk soluğa. İstasyonun öbür ucunda uzun bir deponun yanında Gregor bölüğünü uzun düzene sokmaya çalıştı. Yeniden bir dalga gibi gelen kazaklar hepsini yana iteledi, dağıttı. Gregor'un bölüğünden kazaklar birer ikişer kalabalığa karışıp hep birlikte sokaklara kaçıştılar. Tepesi atan Gregor kükredi. ''Durun! Dur! Yoksa vururum!'' Kimse takmadı onu. O sırada bir makineliden bir kurşun sağanağı boşandı. Sokağı tırmıkladı. Kazaklar yola dökülüverdiler. Duvarlara doğru süründüler. Yan sokaklara kaçtılar. Yanından koşarak gelen bir takım subayı ''Bitti, tutamazsın artık onları Melekov!'' diye bağırdı. Gregor dişlerini gıcırdata gıcırdata onun peşinden koştu.